Ayrım 14. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 203. Sahte Paul Harmon'ın Paris'e dönme zamanı yaklaşıyordu. Lucien, Paul Harmon'ın evine gitmek zamanının geçmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Paul Harmon ayın ikinci günü gelecekti. Lucien de ayın üçüncü günü gidip Marie'yi görecekti. Ayın birinde Lucien George'dan bir mektup aldı. George kendisini ertesi sabah için kahvaltıya davet ediyordu. Kahvaltı sırasında ben Mademoiselle Harmon'u dün gördüm. Bugün öğleden evvel saat 10'da evlerine gideceksin. Marie seni babasının yanına götürecek. Sen Mademoiselle'i istiyorum de. Babasına verilmek üzere bir de mektup yazdım. Bak okuyayım da dinle. Azizim Monsieur Harmon. Bendenize karşı bir lütufta bulunmanız için bir fırsat çıktı. Mektubumu size sanat okulundan mezun, usta bir makine ressamı ve makinist olan bir arkadaşım getirecek. Dünyada layık olanlar her zaman mükafat görmezler. Arkadaşım işsiz olduğu gibi aile felaketleri sebebiyle kendi kabiliyet ve ehliyetine yakışmayacak bir durumda bulunmaktadır. Onun için arkadaşım Lucien Labrue için fabrikanızın imalat müdürlüğünü rica etmekteyim. Çok memnun kalacak ve hatta bendenize teşekkür bile edeceksiniz. Lütfetmenizi rica eder, saygılarımı sunarım. George Darie. Lucien mektubu alarak odasına döndü. Durumu nişanlısı Lucy'ye anlattı. Lucy, "Kimmiş bu adam?" diye sordu. "Paul Harmon." Kız hayretle Lucien'in yüzüne baktı. "Şu Morula sokağında oturan Paul Harmon mı?" "Ay, tanıyor musun yoksa?" "Kendisini tanımıyorum ama kızı Mademoiselle Marie Harmon'u iyi tanıyorum. Hani o beğendiğin elbiseyi o kız için dikmiştim. Mademoiselle Marie çok iyi bir kızdır. Babası da onun gibi iyidir inşallah." Kapı açıldı, delikanlı içeri girdi. Kimi aradığını soran kapıcıya, "Ben Monsieur Harmon'un avukatı Monsieur Darie tarafından geliyorum," dedi. Kapıcı bunun üzerine gülümsedi. "Mademoiselle sizin geleceğinizi söylemişti. Yukarı buyurun, ben geldiğinizi haber vereyim." Uşak Lucien'i çok süslü bir odadan geçirdikten sonra bir perde kaldırdı. "Avukatın gönderdiği zat," dedi. Marie içeriden "Buyursunlar," diye seslendi. Uşak geri çekilerek Lucien'e yol verdi. Marie o gece çok güzel uyumuş, yüzünde yorgunluktan ve ıstıraptan eser kalmamıştı. Üzerinde çok süslü bir elbise vardı. Her zamankinden daha güzeldi. Lucien içeri girince kızı selamladı. Marie ayağa kalktı, iki adım ilerledi. Bir bakışta genç kız gelen gencin zarif, güzel, asil tavırlı, zeki ve dirayetli bir genç olduğunu anlamıştı. Daha ilk bakışta kızın hoşuna gitmişti. Lucien şimdiye kadar böylesine yakışıklı bir delikanlıyla karşılaşmamıştı. Marie, "Ben zaten bugün sizi bekliyordum. Monsieur Darie sizin çok bilgili ve çok becerikli bir kimse olduğunuzu ve babamın yeni fabrikasında bir iş istediğinizi söyledi." "O işe girersem hayatım güven altına girecek Mademoiselle." "Ben babamın işlerine karışmam. Yalnız madem ki Monsieur Darie'nin ahbabısınız, hem de ciddi olarak yardıma ihtiyacınız var, o halde şimdiye kadar yapmadığım bir işi deneyeceğim. Nüfuzumdan yararlanacağım. Hoş nüfuzum varsa tabii. Onun için sizi babama takdim edeceğim. İstediğinizi ona kabul ettirmeye çalışacağım." "Çok teşekkür ederim. Doğduğum günden beri başarısızlığa alışmış olduğum için sayenizde hayata kavuşacağım. Sizin işinizi hemen yapmak isterdim ama maalesef imkanı yok." "İmkanı olmayacak mı?" "Babam dün gelecekti. Şimdi telgraf aldım. Bugün Belçika'da kalacakmış. Ancak akşama gelir." "Zararı yok Matmazel. Bir gün gecikmekle bir şey olmaz. Bununla beraber bugün de benim için kazançlı oldu. Sizinle tanışmak şerefini kazandım." "Siz yarın 9-10 sıralarında gelin." "Hay hay Matmazel." "Beklerim. Sizin adınızı bilmiyorum ama..." "Lucien Labrue." "Lucien Labrue, öyle mi? Unutmam artık. Monsieur Lucien, siz hiç merak etmeyin. Kendinizi bizim fabrikaya girmiş bilin." merdivenin başına kadar götürdü. Lucien kapıdan çıkarken bir daha geri dönüp baktı. Genç kız eliyle işaret ederek salona döndü. Kendi kendine, Lucien, Lucien ha? Monsieur Darry'e hakikaten değerli bir adam yollamış. Doğruluk yüzünden akıyor. Gözleri dürüstlüğünü belli ediyor. İlk defa gördüğüm halde pek eski bir dost etkisi bıraktı üzerimde. Bu genci mutlaka babama beğendirmeliyim. Fabrikanın imalat müdürü olmalı bu adam. Paul Harman o akşam seyahatten döndü. Marie kendisini çok neşeli karşıladı. Babası kızının bu neşeli haline çok sevinmişti. Yemekte kızına birçok demir fabrikaları daha şimdiden sipariş verdiler. Hemen birkaç ressam bulup çalışmalara girişmek istiyorum dedi. Marie babasını dikkatle dinliyordu. Paul Harman devam etti. Fabrikanın bitmesini beklemeden alt kattaki kütüphaneye bitişik geniş odayı resimhaneye çevireceğim. Böylece memurlar göz önünde çalışmış olurlar dedi. Marie hemen atıldı. İyi ama babacığım, sen hem fabrikadaki memurları hem de buradakilerin işlerini kontrol edemezsin ki. Orası öyle. Onun için işçi başlarından başka benim yerimi tutacak akıllı, dirayetli bir adama ihtiyacım var. Şimdiye kadar böyle bir kimseyi seçtin mi? Hayır, böyle birini bulmak çok zor kızım. Ararsan bulursun elbette. Yoksa sen birini mi tavsiye edeceksin? Bilmem. Yolda yorulmuşsundur baba, git artık yat, rahatına bak, dedi. Ertesi gün Paul Harman masasına oturmuş, evrakları sıralıyor, gelen mektupları okuyordu. Bunlar arasında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. Paul Harman, Ovid'in imzasını taşıyan mektubu okudu. Aziz yeğenim, sen buradan ayrıldıktan sonra işler kötüye gider oldu. Fabrikanın geliri günden güne azalıyor. Senin gidişin fabrikaya korkunç bir darbe indirdi. Geleceğe endişeyle bakmaya başladım. Seninle birlikte Fransa'ya dönmediğime çok pişman oldum. Bilhassa akraban olduğum için seni günden güne daha çok sevmeye başladım. Ayrılığına dayanamıyorum. Saygılarımı sunar yeğenim. Ovid Sulivi. Paul Harman bu mektubu okuyunca sarardı. Buruşturdu. Öğrendiği bu sır sayesinde benden sus payı olarak aldığı koskoca fabrikayı mahvediyor diye söylendi. İflas edecek. Çünkü kumar oynuyor. Budala herif. Hep kaybediyor. Ben yakamı kurtardım diye sevinirken ister misin çıkıp gelsin? Bu belli bir şey. Orada kalsa iflastan sonra intihar eder veya birisi beynine bir kurşun sıkar geberir giderdi. Halbuki buraya gelecek, benden gene sızdırmaya başlayacak. Paul Harman, Ovid'den gelen mektubu sobaya attı. Çalışmaya devam etti. Marie o gün erken kalkmıştı. Uşağını çağırarak, ''Dün avukat Darien'in gönderdiği Mösyö bugün saat 9-9.30 sıralarında babamı görmeye gelecek. Ben küçük salondayım. Doğruca oraya getirin. Kapıcıya haber ver.'' ''Baş üstüne matmazel.'' Lucien'in gelmesine daha yarım saat varken genç kız sabırsızlık göstermeye başladı. Ocağın başında oturacak yerde pencerenin önünde ayakta durdu. Oradan sokak kapısı ve avlu görünüyordu. Tuvalet yaparken bu kadar dikkatli ve heyecanlı olmasına kendi de şaşırıyordu. Saat 9.30'da Lucien geldi. Küçük salonu aldılar. Marie gülerek karşıladı. Monsieur Lucien, babam geldi. Şimdi sizi onun yanına götüreceğim. Kendisine benden bahsettiniz mi? Hayır, lüzum yok, diyerek genç adamın elinden tuttu. Lucien'in elleri buz gibiydi. Babasının bulunduğu kütüphaneye bitişik odada durdular. Siz burada bekleyin, Monsieur Darien'in mektubunu da çıkarın, elinizde bulunsun. Marie yavaşça içeri girdi. Saat 9.30 baba. Babası onun girdiğini görünce kızına sarıldı. Beni kahvaltıya götürmeye mi gelmiştin? Hayır, yemeği saat 10'da yiyeceğiz. Seninle biraz iş hususunda konuşacağım da. İş hususunda mı? Hem nasıl da ciddi bir tavırla söylüyorsun ya. Konuşacağım şey ciddi de ondan. Söyle bakayım, neymiş? Marie babasının yanına oturdu. kafamda bir şey kurdum. Bir bakalım nedir?" diye sordu. "Sen zaten hep bir şeyler kurarsın. Fakat bu defa kurduğum ötekilere benzemiyor. Senden isteyeceğimi kabul edeceğine söz verirsen söylerim." "Mümkünse yaparım kızım. Sen ne dedin de yapmadım." "Orası öyle. Bak kurduğumu anlatayım. Yeni fabrikana alacağın ilk memur benim istediğim adam olacak." "Anladım. Birini korumaya karar vermişsin. Onu bana tavsiye edeceksin, değil mi?" "Evet. Sen bana yardım edecek bir adama ihtiyacım var demiştin ya. Sana çalışkan, dirayetli, bilgili bir adam lazım, değil mi? Sen böyle birini istemiyor muydun?" "Evet, yoksa sen böyle bir adam mı buldun?" "Evet, bu adamı hem benim hem de Mösyö Darien'in iltimasımızla kabul edeceksin." "Demek seni tavsiye ettiğin adamı avukatımız da tavsiye ediyor." "Senin menfaatin için bu adamı tavsiye ediyoruz. Onun kadar başarılı olacak bir müdür daha bulamazsın." "Ne de kesin konuşuyorsun Marie. Tavsiye ettiğin adamı nereden tanıyorsun?" "Mösyö Darien onu himaye etmemi istedi. Bana gönderdi. Değerli bir genç olduğu her haliyle belli." "Mösyö George Darien'in ahbabı imiş?" "Evet, okuldan arkadaşıymış. Her bakımdan ona kefil oluyor. Hadi babacığım, onu kendine yardımcı olarak al." "Dur bakalım kızım, öyle çarçabuk olur mu? Seni de Mösyö Darien'i de memnun etmek istiyorum elbette. Ama kendime yardımcı olacak alacağım kimseyi kendim görmeliyim. Değerini kendim anlamalıyım. O adama bir haber gönder de gelsin görüşelim. Olmaz mı?" "Buna gerek yok. Kendi burada çünkü. Yandaki odada bekliyor. Mösyö Darien'in tavsiyesini de yanında getirmiş." Paul Harman gülerek, "Demek böyle dolap kurdunuz bana," dedi. "Öyle. Sen de o dolaba gireceksin baba." "Peki haydi gelsin bakalım göreyim." Marie sevinerek kapıyı açtı. "Buyurun Mösyö Lucien, babam sizi bekliyor," dedi. Lucien korkarak tavsiye mektubu elinde içeri girdi. İlk görüşte Paul Harman'ın gözü tutmuştu bu genci. "Mösyö George Darien'in bir mektubunu getiriyorsunuz, öyle mi?" "Evet efendim, işte." "Babacığım, sizi bu Mösyö ile yalnız bırakayım. Konuşmalarınızın sonunu sabırsızlıkla bekliyorum," diyerek çıktı. Paul Harman Lucien'e bir sandalye göstererek, "Buyurun oturun," dedi. "İstediğiniz iş fabrikada imalat müdürlüğü." "Evet efendim. Bu vazifenin gerektirdiği özel bilgiye sahibim. Ayrıca bu vazifenin önemini de biliyorum." Paul Harman Darien'in mektubunu açtı. İlk satırlarını okuduktan sonra bıraktı. "Mösyö George Darien ehliyetinizden ve kıymetinizden emin olarak sizi tavsiye ediyor. Sanat okulundan mezunsunuz, değil mi?" "Evet efendim. Bilhassa buharlı makineler üzerinde incelemelerde bulundum. Öğrendiğime göre zat-ı âliniz de şu sıralarda bu konuyla uğraşıyormuşsunuz. Bendeniz sadece teoriyle yetinmedim. Tatbikata da giriştim. Her türlü aleti elime alarak nasıl kullanacağını işçilere bizzat gösterebilirim. Bunlar zeki olduğunuzu gösterir. Tebrik ederim sizi. Makine resmi çizer misiniz diye sormuyorum. Resim çizmede iddialı olmasam sizi rahatsız etmezdim. Şu sıralarda işsiz olduğum için Simon ve ortakları şirketin ressamlığını yapıyorum." "Kaç yaşınızdasınız siz?" "27. Paris'te mi oturuyorsunuz?" "Evet efendim." "Paris'te mi doğdunuz?" "Değil ama pek yanında. Alfort Tuile'de doğmuşum." Alfort Tuile sözü Paul Harman'ın üzerinde soğuk bir duş tesiri yaptı. Hafifçe ürperdi. Merakla sordu. "Babanız sağ mı?" "Hayır efendim." "Anneniz?" "O da öldü efendim. Annem ben doğarken vefat etmiş. Babamı da ben pek küçükken kaybetmişim." Paul Harman'ın heyecanı gittikçe artıyordu. "Babanızın mesleği neydi?" "Babam tanınmış bir mühendismiş. Alfort Tuile'de bir fabrikası varmış." Paul Harmon'ın yüzü sapsarı kesildi. Boğuk bir sesle sordu. Adınız ne sizin?
Lucien Labru.
Lucien Labru, öyle mi? Lucien, Paul Harmon'ın şaşkınlığını görerek, evet efendim, babamı tanır mıydınız yoksa? Diye sordu. Bu soru üzerine Paul Harmon biraz kendini toparladı. Öldürdüğü ve paralarını çaldığı bir adamın çocuğu ile karşı karşıya bulunuyordu.
Evet, babanızı tanırım. İş ve ahbaplık bakımından münasebetimiz çok olurdu. Adı Jules Labrue'du, değil mi?
Evet efendim. Başına gelen felaket ve faciayı Amerika'da haber almıştım. Sevdiğim bir adamın ismini işitince heyecanlanmam tabidir, değil mi?
Siz babamın nasıl öldüğünü biliyor musunuz?
Evet, fabrika ateşe verilmiş, kendisi de o zaman öldürülmüştü. Eğer iyi hatırımda kaldıysa, babanızı öldüren bir kadın olacaktı. Galiba fabrikanın kapıcısıydı.
Hakimler bu hususta deliller bularak John Forte'yi müebbet hapse mahkum etmişler.
Fakat bendeniz o kadının suçlu olduğuna inanmıyorum efendim, diye cevap verdi Lucien.
Gene hatırımda kaldığına göre bulunan deliller kadının suçlu olduğunu açıkça gösteriyormuş.
Belki delil diye bulunan şeyler hakiki değil, sahteydi.
Bu kanaata nereden varıyorsunuz?
Beni büyüten bir halam vardı. Onun söylediğine göre babamı öldürmekle yarar sağlayan başka bir adam varmış.
Paul Harmon korkarak sordu.
Bir başkası mı varmış?
Kimmiş?
Babam fabrikasında ustabaşı olarak çalışan, paraya düşkün biriymiş. Babam bu adama çok itimat edermiş. Yeni keşiflerini ona bildirmiş. O da babamın icatlarından tek başına faydalanmak için babamı öldürmüş. İsmi de Jacques Garut imiş.
Jacques Garut mu?
Hatırlıyor gibiyim. Galiba bu adam babanızın paralarını ve evraklarını kurtarmak için kendini alevlerin içine atmış ve yanmış gitmiş. Ben öyle bir şeyler okumuştum gazetelerde. Ben onun babama sadık olduğuna ve yangında öldüğüne inanmıyorum. İşin içinde büyük bir oyun var.
Paul Harmon daha çok korkarak, "Elinizde bunu ispat edecek delil var mı?" diye sordu.
"Şimdilik yok ama bir takım duygular vardır ki bunlar evlatları aldatmaz. Bir gün muhakkak bir hakikat ışığı doğacaktır. Ceza günü gelecek, ben de babamın intikamını alacağım."
Paul Harmon soğuk soğuk terliyordu. Sonra cesaretlenerek,
"Aradan 22 yıl geçmiş. Şimdi ne yapılabilir? Jacques Garut'un öldürdüğü ispatlansa ve o adam sağ bile olsa zaman aşımı var. Kimse onu suçlayamaz ki."
"Zaman aşımını ben düşünmem. Jacques Garut kendini kanun pençesinden kurtarmış olsa da elbette adını değiştirmiş, çoluk çocuk sahibi olmuştur. Zenginleşmiştir. Hakikat ortaya çıkarsa herkesin ve çoluk çocuğunun nazarında rezil olur. Bu bence en büyük intikamdır."
Paul Harmon heyecanla ayağa kalktı. Birkaç saniye kütüphanede dolaştı. Sonra birdenbire Lucien'in karşısında durarak konuyu değiştirdi.
"Size iş veriyorum. Anladığım kadarıyla becerikli ve bilgilisiniz. Benim yardımcım olacaksınız. İmalat müdürü olarak fabrikanın her şubesindeki işçilere nezaret edersiniz. Ressam, işçi, kalfa gibi kimseleri hep sizin tayin edeceksiniz. Artık hiç vakit geçirmeyelim. Muvakkaten burada bir resimhane kuracağım. Bu resimhane 3 güne kadar iş çıkarmaya başlasın. Çünkü seyahatim sırasında acele siparişler aldım. Size her an ihtiyaç duyacağım. Onun için bana çok yakın bir yerde oturmanız lazım. Şimdilik size yılda 12 frank vereceğim. Kabul ediyor musunuz?"
"Çok teşekkür ederim."
"Öyleyse yarın gelin. Kütüphaneye bitişik odanın düzeltilmesine nezaret edin. Orası 11 kişi alabilir. Bugün ben fabrikanın inşaatına gideceğim. Beraber gideriz, olmaz mı? Fabrikanın önemini gözlerinizle görürsünüz."
"Öyleyse ben yemeğimi yiyip geleyim."
"Beraber yiyelim."
"Büyük lütufta bulundunuz. Karanlık içinde gördüğüm istikbalim parlamaya başladı. Size ne kadar teşekkür edeceğimi bilemiyorum."
Bana değil, kızıma, Monsieur Darrier'e ve hepsinden çok kendi ehliyet ve dirayetinize teşekkür edin. Bilmem anlaşıldı mı? Şimdi gidip salonda beni bekleyin. Marie'ye de yemeğe kalacağınızı bildirin. Paul Harmon bunları söyleyerek kütüphanenin kapısını açtı. Lucien sevincinden neredeyse uçacak gibiydi. Hemen çıktı. Paul Harmon'un heyecanı birkaç saniye sürdü. Başını kaldırdığı vakit yüzü kızarmış, gözleri dönmüş bir vaziyetteydi. Zonklayan başını elleri arasına aldı. Kendi kendine, Lucien Labrue, öldürdüğüm adamın oğlu. Benim yüzümden sefil perişan düşmüş. Şimdi kızım gelip onu bana takdim ediyor. Acaba bunun sonu insana saadet mi getirecek, felaket mi? İntikam düşünüyor. Beni mahvetmeyi düşünüyor. Hem bu düşüncede olsun, hem de onu evime alayım. Bu nasıl iş? Fakat hayır hayır, bu genci yanımdan ayırmayacağım. Eğer gerekirse vücudunu ortadan kaldırırım, olur biter. Babasını öldüren bir adam oğlunu da kolayca öldürebilir. Lucien, Marie'nin bulunduğu odaya girince genç kız merakla koştu. Ne oldu? Diye sordu. Çabuk söyleyin. Oldu matmazel. Bugünden itibaren fabrikaya imalat müdürü tayin edildim. Marie heyecanından düşecek gibi oldu. Bir kanepeye dayandı. Çok sevindim. Babamın kabul etmesini o kadar istiyordum ki. Lucien genç kızın elini saygıyla öptü. Marie kalbinin atışının hızlandığını hissediyordu. Kendi kendine, evet bu adamı seviyorum. İyice anladım ki seviyorum diye düşündü. Sonra heyecanını saklayarak, bugün ne iş yapacaksınız? Dedi. Bugün Monsieur Harmon'la fabrika inşaatının bulunduğu yere gideceğiz. Yemekte beraberiz o halde. Evet matmazel, bunu size haber vermemi söyledi babanız. Çok iyi, gidip söyleyeyim yemeği 3 kişilik hazırlasınlar. Genç kız uşağa seslendikten sonra kütüphaneye geçti. Paul Harmon yerinden kalkmamıştı. Kızının girdiğini görünce doğruldu. Güzelim, delikanlıyı gördün mü? Memnun musun? Dedi. Marie babasının boynuna sarılarak, evet babacığım, çok memnun oldum. Hem tahminimden çok, dedi. Paul Harmon sevincinden gözleri gülen kızını görünce kaşlarını çattı. Herhalde aklından kötü bir şey geçirmişti. Haydi kızım, yemeğe gidelim, dedi. Olur, gidelim. İstersen beraber fabrika inşaatına da gideriz. Gidelim kızım, oraya da gidelim. Yemek sırasında Paul Harmon gence makinecilik ve makineler hakkında birçok şeyler sordu. Lucien verdiği cevaplarla gerçekten çok bilgili ve anlayışlı olduğunu gösterdi. Harmon kıymetli bir yardımcı bulduğu için çok memnundu. Marie de çok mutluydu. Fabrika inşaatındaki incelemeler saat 4'e kadar sürmüştü. Lucien, Paul Harmon'la kızından ayrıldı. Nişanlısına durumu anlatmak için acele ediyordu. Geç kaldığından dolayı kızcağızın merak etmiş olduğu da muhakkaktı. Eve giderken önce George'a uğradı. Ona durumu anlatarak kendisine teşekkür etti. George, işte işe girdin. Artık ilerleme yolunun başındasın. Kim bilir, belki Paul Harmon'un bir gün ortağı bile olursun, dedi. Ben hayal sevmem. Yükselmek için can atan kimselerden değilim. Birkaç yıl içinde babamın Alfort Tuil'de yanan fabrikasının yerine bir fabrika kuracak kadar para biriktirsem başka bir şey istemem. O da olur belki. İki arkadaş ayrıldılar. Lucien hızla odasına döndü. Genç kız onun dönüşünü merakla bekliyordu. Yanında ekmekçi kadın veya Lizon teyze dedikleri kadın vardı. Ekmekçi kadın bir saatten beri kızın odasındaydı. Ekmekçi kadın Lucy'nin yanına bir bohça ile gelmişti. Ne o? Bohçadaki ekmek mi? Hayır. Demin bir dükkanın önünden geçerken çok ucuz bir kumaş aldım. Öyleyse biraz otur da elimdeki işi bitireyim, ondan sonra senin ölçünü alırım. Biraz bekleyebilirsin, değil mi? Zahmet olacak ama. Yok canım, ne zahmeti? Diki vereyim diye zaten ben teklif etmedim mi? Biraz beklersen olur. Lucy bir taraftan çalışıyor, bir taraftan da gözü kapıda birini bekliyordu. Jean Fortier onun birini beklediğini hissetti ama sormadı. Yalnız, terziliğe başlayalı çok oldu mu? Dedi. Tam 6 yıl oldu Lizon teyze. Bu sanatı Paris'te mi öğrendiniz? Evet, ama dikiş dikmesini daha evvel yetimhanede öğrendim. Ben orada büyümüşüm de. Jean yetimhane sözünü duyunca ürperdi. Siz yetimhanede mi büyüdünüz? Evet Lizon teyze. Annemi babamı hiç bilmem ben. Beni pek küçükken yetimhaneye bırakmışlar. Çok evvel mi? 21 yıl önce. Yetimhaneye bırakılmazdan evvel neredeymişsiniz? Onu bilmiyorum işte. Sizin adınızı kim koymuş? Yetimhaneye Saint Lucy yurtusunda bıraktıkları için benim de ismimi Lucy koymuşlar. Jean kendi kendine tesadüfen Lucy diye konmuş. Ben de umutlanmıştım. Benim yavrum değil bu diye düşündü. Lucy elindeki işi masaya bırakarak ona seslendi. Lizon teyze, bu iş bitti. Gel ölçünü alayım. Bu sırada merdivenlerde bir ayak sesi duyuldu. Lucy merdivene koştu, kulak verdi. Sonra üzüntülü bir halde, o değil, dedi. Jean kızın üzüldüğünü görerek, matmazel birini mi bekliyorsunuz, diye sordu. Evet, Monsieur Lucien'i. Siz onu birkaç defa gördünüz. Ha, şu karşıki odada oturan genç. Evet, nişanlım. Bugün işe girmek için bir yere gittiydi de. Çok merak ediyorum. O istediği işe girerse bir yıla kadar evleneceğiz. Anlaşıldı, anlaşıldı matmazelciğim. Fakat hiç üzülme. İş uzamıştır da nişanlın onun için gecikmiştir. Mutlaka biraz sonra gelir, sevinçli haberi de getirir. Lucy elindeki mezura ile ekmekçi kadının ölçüsünü almaya başladı. Bu sırada yeniden ayak sesi duyuldu. Bu defa odur herhalde. Lucy bunu söylerken kapı açıldı. Lucien yıldırım gibi içeri girdi. Yüzü gülüyordu. Başardık, başardık sevgili Lucy. Kızcağızın sevinçten gözleri dolmuştu. Başarılı oldu mu? Başardım. İstediğim işi verdiler. Monsieur Paul Harman beni öğleyin yemeğe alıkoydu. Yemekte kızı da vardı. Yemekten sonra fabrika inşaatına gittik. Gelirken doğruca George Darien'in yanına koştum. Ona teşekkür ettim. Oradan da buraya koşarak geldim. Artık pek yakın bir zamanda seninle her şeyimizi birleştireceğiz. Lucien nişanlısının ellerini tutarak öptü. Yılda 12 bin frank maaşımız var. Lucy kulaklarına inanamıyordu. 12 bin frank mı? Bu koca bir servet değil mi? Öyle gözle büyütülecek bir servet değil. Bu daha ilk maaş. Sonradan artar. Yarın işe başlıyorum. Bir yıla varmaz evleniriz. 5-6 yıl sonra da epey paramız birikir. Babacığımdan kalan Alfort Tuil'deki arsa üzerine de fabrikayı kondururum. Jean Fortier Alfort Tuil sözünü işitince ürperdi. Boğuk bir sesle, "Babanız Alfort Tuil'de mi otururdu?" diye sordu. "Evet Lizon teyze." Adı neydi? Adı Jules Labrue'ydu. Bundan 21 yıl önce fabrikasını tutuşturup yakmışlar. Kendisini de öldürmüşler. Jean'ın dizleri titremeye başladı. İçine büyük bir korku düştü. Jean Fortier her ne kadar suçsuzsa da mahkeme tarafından öldürdü, malını çaldı diye suçlandırıldığı bir adamın oğlunun karşısında bulunuyordu. Bu delikanlı Jean'ın kim olduğunu öğrenirse suçlu zannederek onu lanetlemez miydi? Lucien, zavallı babamın ölümü büyük gürültüler koparmış. O zaman siz de işittiniz mi bilmem diye sordu. Evet. Bir kadını mahkum etmişler. Hatırladınız mı? Aradan o kadar çok seneler geçti ki. Hakimler o kadını suçlu bulmuşlar. Ama kadıncağız hakikaten suçlu mu değil mi gene belli değil. Muhakkak bir gün işin doğrusunu ortaya çıkaracağım. O kadın suçlu değil miymiş? Bilmem ama öyle zannediyorum. Bence öldüren bir erkektir. Yaptığı hırsızlığı örtbas etmek için kendini yangın sırasında alevlerin içine atarak ölmüş gibi göstermiş. Ben mutlaka o adamı bulacağım. Bunu iyice kafama koydum. Yıllardır bu işin peşindeyim. Ama elimde hiçbir ipucu yok. Bu söz üzerine Jean neredeyse kimliğini açıklayacaktı. Jacques Garout'un adı dilinin ucuna kadar geldi. Fakat kendini tuttu, söylemedi. Çünkü susması gerekiyordu bu anda. O adam sağ ise bulsanız ne yapabilirsiniz? Diye sordu. Ne yapmam ki? O babama ne yaptı ise ben de onu yaparım. Mahkum edilen kadıncağızın suçsuz olduğuna dair beraat ilamı alır, herkese açıklarım. Kadıncağızın kırılan haysiyet ve şerefini iade edilmiş olur böylece. Belki o kadıncağız da ölmüştür. Belki. Bununla beraber ölüp ölmediği konusunda yakında bilgi edineceğim. Bir avukat ahbabım var. O kadın halen hapiste ise hangi cezaevinde olduğunu öğrenecek, gidip bulacağım o kadını. Olup bitenleri bir de onun ağzından dinleyeceğim. O kadın artık yalan söylemez. Mahkum olmaktan korkmaz. Çünkü zaten olanlar olmuş ona. Onu kurtarmaya çalışacağımı söyleyeceğim. İçimden bir ses, babamı öldüren adamı muhakkak bulacaksın diyor. Allah adildir. Babamın katili gizlendiği yerden elbette bir gün çıkar. O gün yakındır. Lucien konuşmayı burada kesip Lucy'ye döndü. Lucy'cim, memnunsun değil mi? Çok. Yalnız birbirimizi biraz seyrek göreceğiz. Lucy ürpererek sordu. Neden? Çünkü Monsieur Harman'ın evinde muhakkak resimhane kurup derhal işe başlayacağız. Benim devamlı olarak orada kalmam gerekiyor. Monsieur Harman'a çok lazım olacağım için kendisine çok yakın bir yerde oturmamı istiyor. Ya, evi değiştireceksin demek. Öyle icap ediyor görüyorsun. Üzüldüm ama zarar yok, ne yapalım? Elbette sık sık gelir, beni görürsün. Pazar günleri hep beraber oluruz. Jean sordu. Ne zaman taşınacaksınız? Yarından itibaren ev arayacağım. Odanız birkaç güne kadar boşalacak demek ki. Evet. Kirası pahalı mı? Yıllığı 150 frank. 3 aylığını peşin vermiştim. Eğer kapıcı hemen kiracı bulamazsa verdiğim kira yandı demektir. Monsieur, siz çıkar çıkmaz odanızı ben tutarım. Lucy yüksek sesle, sahi mi söylüyorsun Lizon teyze? Dedi. Evet matmazel, size komşu olacağım. Lucien de bu fikri onayladı. Çok memnun olurum, Lucy'yi yalnız bırakmamış olursun, dedi. Sonra da Lucy'ye, benim karnım çok aç, dedi. Lizon teyze otursun, sen kalk sofrayı hazırla. Olur, ben sofrayı hazırlarken Lizon teyze gider, yiyecek bir şeyler alır gelir. Olmaz mı? Jean Fortier koşup yiyecek getirdi. Yemeğe oturdular. Yemek gece saat 9'a kadar sürdü. Ertesi günden itibaren Lucien Paul Harman'ın evinde işe başladı. Marie daima Lucien'e yaklaşmak için bahane arıyordu. Büyük oda resimhane olarak hazırlandı. Lucien çalıştıracağı kimseleri bulmaya çalışırken bir yandan da Monsa sokağına yakın yerlerde kendi için kiralayacak bir yer aramaya başladı. Miro Desnil sokağında bir evin 4. katında 3 odalı bir daire bulup kiraladı. 3 gün sonra oraya taşındı. Bu arada Jean Fortier de Lucy'nin karşısındaki odaya yerleşmişti. Lucien işlerinin çokluğundan dolayı Lucy'yi arayamıyordu. Ama pazar günlerini hep birlikte neşe içinde geçiriyorlardı. Lucien işe girdiğinden beri Marie'nin neşesi yerine gelmiş, sıhhati de düzelmişti. Bu değişme Paul Harman'ın dikkatini çekiyordu. Kızının Lucien'e aşık olduğu artık şüphesizdi. Marie'nin bunu bilip kendisine bildirmesini bekliyordu. Gerçekten Marie'nin Lucien'e aşık olan aşk duyguları günden güne artmaktaydı. Delikanlı da kızın kendisine karşı olan meylini fark etmeye başlamıştı. Kızın bu meyli Lucien'i müteessir ediyordu. Çünkü o Lucy'yi çok seviyordu. Marie'nin serveti değil, dünyanın milyonları bile delikanlıyı aşkından vazgeçiremezdi. Fabrika açılsa Marie ile olan münasebetleri azalacaktı. Kız onu seyrek göreceği için düşünmez olacaktı. Ama fabrika açılınca Marie'nin ona olan sevgisi azalmadı. Sadece bir dereceye kadar sınırlanmış oldu. Lucien Paul Harmon'ın evine pek seyrek geliyordu ama Marie önemsiz şeyler bahane ederken babasıyla görüşmek üzere sık sık fabrikaya gidiyordu. Bu ziyaretlerden bazen Lucien'le birkaç kelime konuşmaya muvaffak oluyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 222.